Ayrım 112 sayfa 350. Devletçi bir ekonomiye yöneliş ve ilk planlamalar. 1930'dan sonra Türk ekonomisinde bahis konusu olan ve üzerinde bazı teşebbüslere girişilen devletçilik, evvela Cihan Buhranı'nın doğurduğu milletler arası münasebetlerin bir zorunluluğu olarak ortaya çıkmıştır. Sonra bu eğilim, içeride daha şahsiyetli bazı araştırma ve eğilimlere yönelmiştir. Başlangıç, para ve dış ticaret ödemelerinin aşırı kontrolü suretiyle devletin iktisadi hayata müdahalesi şeklinde oldu. Daha sonra dış ticaret kontrolleri, takas ve clearing gibi karşılıklı anlaşmalar şeklinde gelişti. Fakat Türk iktisadi edebiyatında devletçilik denilen hareket, devletin kendisinin tesisler ve teşekküller kurmak suretiyle devlet işletmeciliğine girişiyle başlar. Buna muhakkak bir tarih bulmak lazımsa, Başvekil İsmet Paşa'nın 30 Ağustos 1930'da Sivas Demiryolları'nı açarken söylediği nutukta ilan ettiği mutedil devletçilik görüşünü bu işin açıklanmış başlangıcı olarak almak mümkündür. Zaten Birinci Dünya Harbi'nden sonra devletçilik, buhrandan zarar gören bütün ülkelerde evvela bir otarşi nizamı ve dolayısıyla da geçici bir iktisadi siyaset olarak derece derece uygulandı. Daha ziyade bir dış ticaret ve tediye muvazenesi kontrolü şeklinde bir savunma karakteri taşıdı. Fakat Türkiye gibi az gelişmiş ve birikmiş sermayeleri kapitalist geleneklerden yoksun ülkelerde daha bünyevi bir mahiyet aldı ve devlet işletmeciliği teşebbüslerine girişildi. Devletçilik gerçi aslında bir karma ekonomi ama gene şüphe yok ki bir güdümlü ekonomi, parantez içinde ekonomi dirije, nizamıdır. Yani güdümlü ekonomi şekillerinden biridir. Bu akımın tamamlayıcısı olarak güdümlü para, parantez içinde money dirije anlamı ve tatbikatı da tabiatıyla güdümlü ekonominin bir unsuru oldu. Devletçiliğin Türkiye'de fırka programı ve dolayısıyla ideolojik bakımdan gelişme ve manasını daha ileride ve Altı Ok'un hikayesi bahsinde ele alacağımız için burada sadece genel anlam ve uygulama konuları üzerinde duracağız. Tatbikata devletçilik çeşitli şartlarda çeşitli namlar alır. Hatta çağdaş devletçiliği Batı medeniyetlerinde 19. yüzyıldan beri kullanılan devlet işletmeciliğinden ayırmak için harp sonrası devletçiliğine yeni devletçilik, neo-etatizm ismi de verilir. Kaldı ki Fransa'da devlet daima demir yolculuk yapmıştır. Aynı şekilde Belçika'da, İngiltere ve Birleşik Amerika'da, parantez içinde 1919'da demir yollarının %85,50'si devlet elindeydi, kamu hizmetleri mahiyetinde devlet işletmeciliği vardı. Dipnot, bu keyfiyeti mesela Amerika'nın eski cumhurbaşkanlarından Roosevelt'in aldığı bazı tedbirlerde açıkça görüyoruz. Roosevelt, dünya iktisat buhranının tesirlerinin kolay kaybolmayacağını düşünerek bir sıra devlet düzenleme tedbirleri aldı. Bunların başlıcaları şunlardır. 1. Ziraat Mukavelesi, parantez içinde Agricultural Adjustment Act, kısaca işaret AAA. 2. Ticaret ve Sanayi Mukavelesi, parantez içinde National Industry Recovery Act, kısacası NIRA. Bunlar devletin direkt müdahalesi şekli taşımadan devletin zirai ve ticari hareketleri ayarlama faaliyetinin bazı şekilleriydi. Franklin Roosevelt isimli eser, parantez içinde derleyen İK, onun diğer teşebbüsleriyle beraber bilhassa meşhur yeni içtimai mukavele fikir ve icatlarını da özetler. Bu arada aynı akım için devlet kapitalizmi tabiri de kullanılır. Bizde devlet kapitalizmi yerine iktisadi devletçilik tabiri daha çok yayılmıştır. Dipnot, Ahmet Hamdi Başar'ın ilk cildi 1931'de yayınlanan ve iktisadi devletçilik konusuna tahsis edilen eserinde kendi açısından iktisadi devletçiliğin ana prensipleri veriliyordu. Bu prensiplerin en karakteristik olanı şudur, parantez içinde 7. prensip. Devlet, müreffeh ve müstakil bir milletin her türlü topluluk hareketlerinde en son vasıl olması icap eden şekli, programlarıyla tespit ettikten sonra o müesseseleri kurmak ve bunları bir metot dahilinde idare ettirerek muayyen zamanlar dahilinde halka mal etmek tedbirlerini alır. O zaman sermaye, emek ve düzenleme devletin, kârı ise özel teşebbüsün şeklinde tenkit edilen bu görüş bazılarınca bugün de benimsenmektedir. Bu arada yalnız iktisadi devlet işletmeciliğini değil, eğitim, sağlık ve emek seferberliği gibi çok daha geniş bir ulusal alanda planlı devletçiliği savunan kadro cereyanını, parantez içinde 1931-1934, dikkati çeken bir fikir hareketi olarak burada belirtilmelidir. Bilhassa Başvekil İsmet Paşa'nın bu derginin 22. sayısında, parantez içinde 1933 ve Cumhuriyet'in yıl dönümü münasebetiyle yazdığı Fırkamızın Devletçilik Vasfı başlıklı makale, o günlerde hükümete hakim olan devletçilik anlayışını bazı yönlerden aydınlatmıştır. Bu makalesinde başvekil durumu şöyle mütalaa ediyordu. İktisadi devletçilik siyaseti bana her şeyden evvel bir müdafaa vasıtası olarak kendi lüzumunu hissettirdi. Asırların ihmalini telafi edecek, haksız tahribatı imar edecek, yeni nizamın çetin şartlarına mukavemet edecek sağlam bir devlet bünyesi kurabilmek için her şeyden evvel devleti iktisadiyatta yıpratacak amillerden kurtarmak lazım geliyordu. Demek ki iktisatta devletçiliği biz inkişaf yolu takip edebilmek için bir müdafaa vasıtası ve bu sebeple bir azimet noktası, bir temsil saymaya mecbur bulunuyoruz. Biz iktisatta devletçiliği inkişaf için ve yeni düzeni kurmak için de feyizli ve müspet bir yol sayıyoruz. Memleketin muhtaç olduğu sanayi, teşkilatı, vesayeti, devletin yardımcı nezareti ve hatta doğrudan doğruya teşebbüsü olmaksızın kurabilmeyi saf dil olanlar düşünebilir. Geri ve eksik vesayet içinde bırakılmış olan kahraman ve büyük bir milletin sanayini ve iktisat düzenlerini devletin bütün vasıtaları ve imkanlarıyla bir an evvel vücuda getirmek taşıdığımız vazifelerin en mühimidir. Gelecek 10 sene nihayetinde ümit ederim ki Türk devletçiliği memleketteki eserleri ve milletler arası tesirleriyle iktisadiyatta devletçilik anlayışının en mütekamil ilmi bir şaheseri olarak zikrolunacaktır. İsmet İnönü'nün yukarıda alınan satırlarında 1930'dan sonra ve hükümet başkanı olarak ona hakim olan devletçilik anlayışı belirtilmektedir. Başvekil bu makalesinde arkasını devlete dayayarak özel teşebbüsü savunan cereyanlar hakkında da açıklamalarda bulunmuştur. Bu konuda görüşü şudur. En serbest zannolunan bir sanat veya ticaret, muvaffak olabilmek için mutlaka devletin yardımına ve müdahalesine ihtiyaç göstermektedir. Su başında olduğumuz için bu ihtiyacı her gün görüyorum ve sonra serbest mesleğin, devletçiliğe üstünlüğü için aynı mevzuların delil olarak zikrolunmasına şaşıyorum. Atatürk'ün devletçilik konusundaki araştırmalarına ise daha ileride ve Altı Ok'un hikayesi bahsinde değinileceği için şimdi biz de devletçilik siyasetinin icra cephesine de kısaca göz atalım. Dipnot, 1. ve 2. Dünya Harplerinden sonra gelişen iktisadi siyaset cereyanları hakkında çeşitli eserler vardır. Bu arada mesela İzam Haber'in Mustafa Elmalı tarafından çevrilen Ekonomi Siyasetleri isimli eseri de bu konuya toplu bir bakış olarak faydalıdır.